Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda hani gündelik hayatımızın o kadar sıradan bir parçası ki üzerine pek düşünmediğimiz bir konu var. Plastik poşetler. Ama bize gönderdiğim bu kaynak bu basit nesnenin arkasında aslında ne kadar karmaşık bir adalet ve rekabet hikayesi yattığını gösteriyor.
Evet, elimizdeki materyal de konuyu tam kalbinden ele alıyor. Afta Market Genel Müdürü Ömür Yüksel'in kendi tecrübelerinden yola çıkarak kaleme aldığı bir makale bu. Yani meseleye böyle teorik bir yerden değil, her gün kasada yaşanan gerçeklerin içinden bakacağız. Bu sahadan gelen bir ses.
İşte bu çok önemli. Çünkü bizim de amacımız 2019'da başlayan bu ücretli poşet uygulamasının çevresel hedeflerini konuşmanın ötesine geçmek. Sahada ne oluyor? Adalet, rekabet ve en önemlisi denetim mekanizmaları işliyor mu? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Hele ki yarın yani 1 Ocak 2026'da poşet fiyatının tam 1 liraya çıkacak olması bu konuyu artık görmezden gelinmeyecek bir noktaya taşıyor. Haydi bu konuyu tüm yönleriyle bir masaya yatıralım.
Hikayeye en başından yani 2019'dan başlamak en sağlıklısı olacak sanırım. O yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlemesiyle plastik poşetler hayatımıza girdi. 25 kuruşluk sembolik bir ücretle. Bu aslında global bir trendin Türkiye'ye yansımasıydı.
Makalenin de altını çizdiği gibi buradaki asıl amaç poşeti tamamen yasaklamak değildi, değil mi? Daha çok bir davranış değişikliği yaratmaktı sanırım. O nasılsa bedava algısını kırmak.
İlk de olsa bedava olmaması poşetin bir değeri ve çevresel bir maliyet olduğunu hatırlatıyordu. Ardından 1 Ocak 2025'te fiyat 50 kuruşa, yarından itibaren de 1 liraya yükseliyor. Anlaşılan o ki bu dürtme etkisinin zamanla zayıflamaması için fiyatı güncel tutmaya çalışıyorlar.
Peki bu politika işe yaradı mı? Yani kağıt üzerindeki rakamlar ne söylüyor? Çünkü bir politikanın sahadaki sorunlarını tartışmadan önce hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını net olarak görmemiz lazım.
İşte burası gerçekten ilginç. Makaleye göre resmi veriler bunun son yıllardaki en başarılı kamu politikalarından biri olduğunu gösteriyor. Ama başarıyı anlamak için önce sorunun büyüklüğünü hatırlayalım. Plastik poşetler doğada yüzlerce, hatta binlerce yıl çözünmüyor. Toprağı zehirliyor, su kaynaklarına karışıyor ve en kötüsü de denizlerde mikroplastiklere dönüşüyor.
Evet, okyanuslardaki devasa plastik adalarını ve bu poşetleri yiyecek sanan deniz canlılarının o trajik görüntülerini hepimiz biliyoruz. Ve o mikroplastikler besin zinciriyle dönüp dolaşıp bizim soframıza kadar geliyor. Bu artık bir sır değil.
Aynen öyle. İşte bu korkunç tablo karşısında uygulamanın getirdiği somut faydalar dinleyicimiz için tam bir vay be anı yaratabilir. Yazar bakanlık raporlarına atıfta bulunarak 2019 ile 2024 arasında 300 milyardan fazla plastik poşetin kullanımının engellendiğini belirtiyor.
Bir an yani gözünde canlandırmaya çalıştım. Bu inanılmaz bir sayı. Yani bu neredeyse dünyayı 1500 kez çevreleyecek kadar plastiğin doğaya karışmasını önlemek demek.
Kesinlikle. Ve bunun bir de ekonomik boyutu var. Makalede bu sayede Türkiye'nin petrokimya ürünü olan plastik hammadde ithalatında yaklaşık 800 milyon dolarlık bir tasarruf sağladığı tahmin ediliyor. Bu doğrudan ülke ekonomisine bir katkı. Ayrıca sera gazı salımının ciddi ölçüde azaltılması da cabası.
Hatta yazarın bahsettiği benim hiç aklıma gelmeyecek bir yan fayda daha var. Belediyelerin özellikle yağmurlu havalarda şehir drenaj sistemlerine tıkayan poşetleri temizlemek için harcadığı masraflarda gözle görülür bir azalma olmuş. Yani etki beklediğimizden çok daha geniş bir alana yayılmış.
Bu noktada kaynak diyor ki uygulama hem çevreyi koruyan hem de ekonomiye doğrudan katkı sağlayan. Yani o meşhur kazan kazan durumunu yaratan nadir politikalardan biri. Kısacası kağıt üzerinde bu tablo muhteşem görünüyor. Çevre için iyi, ekonomi için iyi, hatta belediyeler için bile iyi. Tam bir başarı hikayesi.
Peki, eğer rakamlar bu kadar iyi ise, her şey bu kadar yolundaysa, Ömür Yüksel bu makaleyi neden yazma gereği duydu? Yani yazar bu parlak tablonun arkasında kimsenin konuşmadığı büyük bir sorun olduğunu iddia ediyor. Anladığım kadarıyla resmi raporlarla mahalle bakkalının yaşadığı gerçeklik arasında dev bir uçurum var.
İşte sorunun kalbine tam olarak burada geliyoruz. Yazar diyor ki, sorun yasanın kendisinde veya amacında değil, sorun sağdaki uygulanış biçiminde ve en önemlisi denetimsizlikte. Makaledeki ana problem şu, özellikle yerel marketlerin ve küçük şehirlerdeki zincirlerin yoğun olduğu piyasalarda bazı perakendeciler haksız rekabet avantajı sağlamak için poşetleri hala ve ısrarla ücretsiz vermeye devam ediyor.
Bir dakika, bu yasal değil. Yani açıkça bir kural ihlali var. Ama bunun somut etkisi ne oluyor ki? Yani birkaç marketin poşeti bedava vermesi tüm sistemi nasıl bu kadar derinden etkileyebilir?
Bu durumun yarattığı zincirleme etkiyi analiz etmek çok önemli. Düşünün, bir yanda siz kurallara harfiyen uyuyorsunuz, müşterinize devletin belirlediği fiyattan poşeti satıyorsunuz. Diğer yanda ise sokağın karşısındaki rakibiniz yasayı hiçe sayıyor ve biz de poşet bedava, biz müşteri dostuyuz imajı çiziyor. Bu tablo ilk bakışta basit bir rekabet gibi görünse de aslında kurala uyanı cezalandıran zehirli bir ortam yaratıyor.
Müşteri algısı da bu durumdan kesinlikle etkileniyordur. Yani müşteri yasal durumu bilmediği için poşeti parayla satan marketi haksız yere fırsatçı olarak kodlayabilir. Hani bak, yandaki dükkan halkı düşünüp bedava veriyor, siz ise bir poşetten bile para kazanmaya çalışıyorsunuz tepkisiyle karşılaşmak an meselesi.
Ve bu adaletsizliğin, bu gerilimin bedelini kim ödüyor dersiniz? Makale bu konuda çok net. Çoğu zaman kasadaki çalışan. Yasal bir zorunluluğu yerine getirmekle görevli olan kasiyer, yarın 1 lira olacak o poşet yüzünden her gün onlarca müşteriden sözlü tepki, azarlama, hatta tehdide varan baskılarla karşılaşıyor. Bir düşünün, devletin denetimle çözmesi gereken bir sorun doğrudan o kasiyerin omuzlarına bir yük olarak biniyor. Onun kişisel sabrı ve ikna kabiliyeti devlet politikasının başarısının ölçütü haline geliyor. Bu inanılmaz bir yük.
Bu aklıma hiç gelmemişti. Biz konuyu hep tüketici, işletme ve çevre ekseninde tartışıyoruz ama bu uygulamanın ön saflardaki çalışanlar üzerinde yarattığı o görünmez insani maliyeti tamamen gözden kaçırıyoruz. Bu hikayenin tamamen gizli kalmış bir parçası.
Kesinlikle. Ve bu durum yerel bir market sahibiyle büyük bir zincir marketin kasiyerini aynı adaletsiz zeminde birleştiriyor. İkisi de kurallara uydukları için müşteriyle karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor.
İşte yazarın bizi getirmek istediği can alıcı nokta tam olarak burası. Makaleden şu çarpıcı alıntıyı paylaşmak istiyorum. Çünkü bütün meseleyi özetliyor. Denetlenmeyen her düzenleme kurala uyanı cezalandırır, ihlali ise teşvik eder. Bu cümle o kadar güçlü ki.
Bu cümlenin altındaki felsefeyi biraz açalım. Bu aslında oyun teorisinde enayi muamelesi denen durumun klasik bir örneği. Eğer bir sistemde kurallara uyan tek kişi sizseniz, en kötü duruma düşen de siz olursunuz. Yani politika sadece başarısız olmakla kalmıyor, iyi niyeti, dürüstlüğü ve yasalara saygıyı aktif olarak cezalandırıyor. Bu basit bir denetimsizlikten çok daha yıkıcı bir etki.
Vay be, bu meseleye çok daha karanlık bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Yani bu sadece etkisiz bir kural değil, aynı zamanda toplumda sinizmi ve kurallara uymanın aptallık olduğu düşüncesini besleyen bir mekanizmaya dönüşüyor.
Tam olarak bu. Çünkü denetim olmadığında bu kadar önemli hedefleri olan bir çevre politikası sadece iyi niyetle bir temenni olarak kalıyor. Kural var ama uygulatan bir mekanizma yoksa o kuralın bir anlamı kalmıyor. İşte yazarın makalesinin başlığına tekrar dönelim. Doğayı korumak yetmez, adaleti de korumak gerek. Adalet mekanizması, yani denetim, işlemediğinde politikanın sürdürülebilirliği ve toplumdaki meşruiyeti temelinden sarsılıyor.
Ama birisi çıkıp şey diyebilir, bu sadece geçici bir alışma süreci. Zamanla 1 liralık fiyat norm haline geldikçe mükemmel bir denetim olmasa bile müşteri direnci doğal olarak azalmaz mı? Yani bu bir büyüme sancısı olamaz mı?
Bu mantıklı bir soru ama yazarın tezi bunun tam tersi. Fiyat arttıkça, yani yarın 1 lira olduğunda, kuralı delen işletmenin sağladığı rekabet avantajı daha da büyüyecek. 25 kuruşluk bir avantajla 1 liralık avantaj aynı şey değil. Dolayısıyla denetimsizlik devam ederse kurala uymamanın cazibesi artacak ve sisteme uyanların üzerindeki baskı daha da katlanacak. Yani bu, zamanla kendi kendine çözülecek bir sorun değil, tam tersine derinleşecek bir adalet krizi.
Anlıyorum. Yani eğer bu ücretin bedelini sadece dürüst perakendeci ve kurallara uyan sabırlı tüketici ödüyorsa, sistemin temelinde kangren olma riski taşıyan bir adalet sorunu var demektir. Çevreyi koruma gibi hepimizin hemfikir olduğu ulvi bir amaç, sahadaki bu adaletsizlik yüzünden yıpranıyor ve yasanın kendisine olan inancı da sarsıyor.
Yazarın son ve en güçlü mesajı da tam olarak bu. Özetle diyor ki, doğayı korumak istiyorsak önce kuralları sahada korumayı öğrenmek zorundayız. Yani iyi niyetli yasalar çıkarmak denklemin sadece ilk yarısı. Asıl mesele o yasaların herkes için eşit ve adil bir şekilde uygulandığından emin olmak. Denetimin olmadığı yerde adalet olmaz, adaletin olmadığı yerde de hiçbir çevre politikası rakamları ne kadar parlak olursa olsun kalıcı bir başarıya ulaşamaz. Çünkü insanlar adil olmadığını düşündükleri bir sisteme inanmaz ve onu desteklemezler.
Konuyu toparlayacak olursak, bu 1 liralık poşet tartışması aslında poşetin fiyatından çok daha büyük bir gerçeği, bir sistem sorununu bize gösteriyor. Çevre koruma gibi hepimizin desteklediği evrensel bir hedefin bile sahadaki adalet ve denetim mekanizmaları olmadan nasıl anlamsızlaşabileceğini, hatta iyi niyetli insanları nasıl cezalandıran bir araca dönüşebileceğini anlıyoruz.
Evet, bu küçük plastik poşet aslında bize yönetişim, adalet ve toplumsal sözleşme hakkında çok büyük bir ders veriyor.
Peki bu anlattıklarımız size ne düşündürdü? Kuralların var olduğu ama denetimin zayıf kaldığı için dürüst olanın bir nevi cezalandırıldığı başka durumlar geliyor mu aklınıza? Bu adalet açığının bir poşet alımından çok daha öte, gündelik hayatınızdaki veya işinizdeki yansımaları üzerine hiç düşündünüz mü? Mesela trafikte emniyet şeridini kullanan birine yol veren sürücüler de aslında aynı enayi muamelesini görmüş olmuyor mu? Bu küçük adaletsizliklerin birikerek toplumun kuralları olan inancını nasıl etkilediğini belki de daha fazla düşünmeliyiz.